Şehir ve İnsan. Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini içine alacak şekilde İstanbul'un spor kültürünün hikayesini nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Eski programlarımızdan birisinde eski Türk sporlarından matrak sporu hakkında geniş bilgiler vermiştik. Bu hafta Roma, Bizans ve Cumhuriyet dönemlerinde siyaset, sanat ve ekonominin yanı sıra sporun da başkenti olan İstanbul'un spor kültürünü genel olarak ele alacağız. Bu konuda Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kemalettin Kuzucu, İstanbul'un spor kültürüne tarihsel bakış başlıklı makalesinde derli toplu bir özet sunuyor. Bakalım İstanbul'un spor tarihinde neler yaşanmış? Roma, Bizans ve Türk devirlerinde 16 asır başkentlik etmiş olan İstanbul, siyaset, sanat ve ekonominin yanında sporun da merkezi olmuştur. Geçmişi ilk çağlara dayanan geleneksel sporlarla birlikte ahalinin kültürel değerleriyle çelişmeyen modern sporlar, kentsel ve ülkesel ölçekte toplumu kaynaştırdığı gibi uluslararası ilişkileri geliştirmenin aracı olarak da kullanılmıştır. Tanzimat'tan sonra İstanbul, birçoğu Avrupa veya Amerika kökenli yeni sporlarla tanışmıştır. Spor olgusu şehre sayısız mekan ve tesis de kazandırmıştır. Roma devrinde güreş, okçuluk, boks, koşu ve diğer atletik sporlarla çeşitli top oyunlarının yaygın biçimde oynandığı bilinmektedir. Bunlar kutsal bayramlara ve özel günlere özgü eğlenceler kapsamında düzenlendiği gibi zinde kalmak amacıyla da oynanmıştır. İmparatorluğun 395 yılında ikiye bölünmesinden sonra Doğu Roma'nın başkenti haline gelen İstanbul'da eski sporlar büyük ölçüde devam ettirilirken komşu Türklerin ve Perslerin bir takım oyunları da şehir kültürüne girmiştir. Bizans döneminin en eski oyunlarından birisi gladyatör dövüşleridir. Genellikle savaş esirleriyle kölelerin icra ettikleri dövüşler, halkı askerliğe ısındırmak ve savaşlara hazırlamak amacıyla yapılırdı. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden 1. Theodosius, bütün pagan kulüplerini kaldırdığı gibi gladyatör dövüşlerini de yasaklamıştır. Merkezi Olimpia, yani Atina'da bulunan ve M.Ö. 776'dan beri yapılmakta olan geleneksel olimpiyat oyunları, Doğu Roma'nın ayrı bir devlet olarak ortaya çıkmasından sonra İstanbul'da bir süre daha yaşatılmış, ancak şekil ve içeriğinde Hristiyanlık düşüncesine uygun düzenlemeler yapılmıştır. Mesela Zeus için dizilen övgülerin yerini Hazreti İsa'ya duaların edildiği seremoniler almıştır. Bizans döneminin gözde sporlarından birisi araba yarışlarıydı. Bu oyun başlangıçta asker kökenli yarışçılar tarafından icra edilirken zamanla toplumun bütün kesimlerine yayılarak bir mesleğe dönüşmüştür. Araba yarışları hipodromda yapılmaktaydı. Yani bugün Sultanahmet Meydanı'nda. Meydanın orta kısmında spina adı verilen duvarla çevrelenmiş ve yılanlı sütunla dikili taşı içerisine alan bölüm yer almakta. Bunun etrafında ise yan yana dört arabanın geçebileceği genişlikte yarış pisti bulunmaktaydı. İlk zamanlarda kırmızı ve beyaz olmak üzere iki grup vardı. Daha sonra maviler ve yeşillerin eklenmesiyle takım sayısı dörde çıkmış. İlerleyen dönemlerde kırmızılar yeşillere, beyazlar da mavilere katılınca yarışlar bu iki grup arasında geçmiştir. Arabalardan her biri dört at tarafından çekilir, atlar spinanın çevresinde yıldırım hızıyla koşarlardı. Her yarışmacı saat yönünün tersine olarak yedi büyük gezegeni temsilen parkurda yedi tur atmak zorundaydı. Bir sehpanın üzerine bütün seyircilerin görebileceği şekilde yedi tane deve kuşu yumurtası konur, etabı tamamlayan yarışmacı yumurtalardan birini alırdı. İmparatorlar ve yakınları yarışı Ketizma adı verilen locadan seyrederlerdi. Galip gelenlere büyük ödüller verilir, bazılarının spina içerisine heykelleri dikilirdi. Araba yarışları hipodromun içerisindeki anıtlar ve diğer yapılarla birlikte tahrip edildiği 1204'teki Latin istilasına kadar devam etmiş, bu tarihten sonra yapılmamıştır. Bizans İstanbul'undaki spor dallarından birisi de at üstünde bulunan ve her biri 4 ya da 6 kişiden oluşan iki takım arasında oynanan polodur. Yarışçılar elma büyüklüğündeki deri topu rakip takımın kalesine göndermeye çalışırdı. Polo için Büyük Saray'ın yanında bir stadyum inşa edilmişti. Bizans döneminde güreş, okçuluk, cirit, disk ve gülle atma, uzun atlama ve koşu sporları da yapılmaktaydı. Türk ciridini hatırlatan ve iki grup arasında mızraklar yardımıyla yapılan tornemen ile teke tek yapılan dizustra oyunları da dövüş sporları kapsamında değerlendirilebilir. Türk İstanbul'unda İslami düşüncenin mübah gördüğü çerçevede yürütülen atasporlarının icrasında Oğuz töresinin izleri görülür. Savaş eğitimi olarak kabul edilen geleneksel sporlar, bilimsel ve çağdaş yeniliklerin ışığında geliştirilerek barış zamanlarının eğlence etkinlikleri kapsamına sokulmuştur. Türk kültüründeki geçmişi tarih öncesi devirlere dayanan ve Hazreti Muhammed'in de teşvik ettiği okçuluk, eğlenceli savaş talimlerinin en önemli dallarından birisiydi. Okçulukla uğraşmak isteyenler, okçular tekkesinden kabze denilen icazet almak zorundaydılar. Bunun için adayın okunu en az 900 gez ileriye düşürmesi gerekiyordu. Bir gez 66 santimetre. Yani 594 metreden düşük atış yapan başarısız sayılır, padişah dahi olsa kendisine kabze verilmezdi. Okçuluğun en yaygın türleri menzil adı verilen uzun mesafe atışları ile puta denilen hedefe atış türüydü. Menzil atışlarında okunu en uzağa düşüren kazanır, rekor kıran atıcı adına menzil taşı dikilirdi. En büyük rekor 1281,5 gez atışıyla 2. Bayezid, Yavuz ve Kanuni dönemi okçularından toz koparan İskender'e aittir. Puta atışında ise nişangah olarak ayna denilen küçük madeni levhalar ve sert ağaç kütükleriyle içerisine pamuk çekirdeği ve talaş doldurulmuş armut biçimindeki yassı bir torba olan puta kullanılırdı. Okun ucundaki temrenin ağırlığı sebebiyle pek uzağa gidemediğinden puta atışları yakın mesafelerde yapılırdı. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte unutulmaya yüz tutan okçuluk sporu, daha sonra Cumhuriyet döneminde yeniden ihya edilmiş, Beyoğlu Halk Evi bünyesinde Ok Spor Kurumu kurulmuştur. Ata sporlarından güreş, masrafsız oluşu ve her zaman yapılabilmesi bakımından bir halk sporu olarak temayüz etmiştir. Taşra'da kendisini kanıtlayan güreşçiler İstanbul'a giderlerdi. Saray içinde ve dışında yapılmasına göre iki türlü güreş vardı. Sarayda yapılanlara huzur güreşleri adı verilirdi. Karakucak ise Oğuzlardan Osmanlı'ya kadar bütün Türk coğrafyalarında hakim olan çayır güreşidir. Bunun yağ sürülerek yapılanına yağlı güreş denmiştir. Vücudun kayganlığından dolayı pehlivanların birbirlerini devirmeleri uzun sürdüğünden izleyiciler yağlı güreşten büyük keyif alırlardı. Ramazan'da teravih namazından sonra düzenlenen güreş müsabakalarının adresi Kasımpaşa, Göksu, Barutane Çayırı, Şehzadebaşı ve özellikle Ramazan eğlencelerinin merkezi olan Direkler Arası'ydı. Yurdun dört tarafından akın eden pehlivanların ter döktüğü Ramazan güreşleri 1912 yılına kadar yapılmış, 1913'te ise minder üzerinde yapılan serbest güreş türü başlamıştır. Eski sporlardan avcılıkla ilgili özel kurallar benimsenmişti. Ok veya ucu demirli mızrakla veyahut da bu iş için eğitilmiş köpek, leopar, atmaca, şahin ve benzeri hayvanlarla yapılan avcılıkta atış yapılmadan ya da hayvanlar salınmadan önce Allah'ın adının anılması şarttı. Padişahların avcılığa ilgileri neticesinde sarayda bununla ilgili bir kuruluş ortaya çıkmış ve şahin, doğan ve atmaca gibi avcı kuşları beslemek, eğitmek ve av sırasında padişaha refakat etmek üzere şikar halkı denilen bir sınıf doğmuştur. Askerlik ve spor kültüründe derin izler bırakan avcılık sporu ile ilgili terimler Türk edebiyatında metafor olarak yaygın biçimde işlenmiştir. Gözleri, bakışı oka, kirpikleri yaya, gamze ve benleri tuzağa benzetilen sevgilinin kendisi de avcı olarak takdim edilmiştir. At yarışları düğünlerin ve şenliklerin başlıca eğlencelerinden birisiydi. Yarışlar uzun mesafe koşuları şeklinde yapılırdı. Düğünlerde ve elçiler onuruna düzenlenen şölenlerde at yarışı yaptırılmasına 2. Mahmut devrinde son verilmiştir. Günümüzdeki anlayışa uygun at yarışları Abdülaziz devrinde 1864'te başlamıştır. 2. Abdülhamit döneminde önemini kaybetmiş, meşrutiyetin ilanından sonra Mahmut Şevket Paşa'nın girişimiyle daha profesyonel biçimde yeniden canlandırılmıştır. At yarışları İstanbul'un sosyal hayatına yeni bir incelik katmış, önemli kişileri bir araya getirirken kadınların da keyifle izledikleri bir etkinlik olmuştur. Sipahi Ocağı, İstanbul'un işgaline kadar düzenli biçimde at yarışları tertip etmiş, birkaç yıllık duraklama devresinden sonra Akif Bey'in 1924 yılında ocağı yeniden faaliyete geçirmesiyle Veli Efendi yarışları tekrar başlamıştır. At üzerinde bir takım cambazlıklar sergileyen hünerli binicilerin yaptıkları cündilik yani binicilik, daha ziyade düğün, sünnet ve doğum şenlikleriyle açılış törenlerinde icra edilen bir spordu. Cündiler, ata binme ve dizgin tutma derslerini aldıktan sonra, at üzerindeyken ok atmayı ve sırığın tepesine bağlanmış kabağı okla vurmayı öğrenirdi. Cündilerin oynadıkları spor türlerinden birisi de atlı cirittir. Savaş talimi olduğu için cirit oynarken ölenler şehit sayılırdı. Padişahlar yabancı konuklarına bu sporu gururla seyrettirirlerdi. Saray içindeki cirit müsabakaları bamyacılar ve lahanacılar diye adlandırılan iki takım arasında geçerdi. Bizans döneminin araba yarışlarını hatırlatan bu oyunda bamyacılar kırmızı, lahanacılar yeşil kadife giysileriyle tam bir takım havasına bürünürlerdi. Evliya Çelebi de cirit sevdalısıydı. Bu yüzden ön dişlerinin tamamını kaybetmişti. Cirit sporu 2. Mahmut zamanına kadar düzenli olarak yapılmış, Yeniçeri Teşkilatı'nın lağvından sonra cündilik gibi bu da kaldırılmıştır. Atıcılık sporlarından en eskisi lobut atmadır. Lobut, 4-5 santimetre kalınlığında 85-90 santimetre uzunluğundaki kabuğu soyulmuş meşe değneğidir. Hedefe saplanması için bunun uç kısmı 6 köşeli olarak sivriltilirdi ve bu şeklinden dolayı kalemli de denirdi. II. Mahmud'un ciridi yasaklamasından sonra önem kazanan lobut sporunda karşılıklı iki yüksek ağacın tepesine ip çekilir, at üzerindeki yarışçılar lobutları iki minare boyu yüksekliğindeki ipin üzerinden aşırmaya çalışırdı. Bunu başaran sporcuya çok değerli kumaşlarla donatılmış Arap atı hediye edilirdi. Tüfeğin icadından sonra tüfek atıcılığı ortaya çıkmıştır. Tüfek atışı, İki türlü atış olup, birincisi uzak hedefin vurulması, ikincisi birden fazla atıcının kendi aralarında yarışması şeklindeydi. Hedef olarak su testileri veya frenk altınları kullanılırdı. Okçulukta olduğu gibi, tüfek sporunda da rekor kıranlar için menzil taşları dikilirdi. 1826'dan sonra önemini yitiren atıcılık, 1940'lara doğru yeniden gelişmeye başlamış, 1945'te federasyonun kurulmasının ardından Türk atıcılar uluslararası yarışmalara katılmışlardır. Osmanlı dönemi dövüş sporlarının başında matrak gelmektedir. Adını üzerine post sarılmış, başı yuvarlakça kalın bir değnek olan nesneden alan matrak oyununun mucidi, Kanuni döneminde yaşamış, hattat, matematikçi, coğrafyacı, ressam ve silahşör yönleri de bulunan Nasuh'tur. Bu sebeple matrakçı Nasuh diye anılır. Matrak iki kişi arasında oynanırdı. Rakiplerin her birinin sağ elinde matrak, sol elinde kalkan görevi yapan yuvarlak bir yastık bulunur, başlarına miğfer giyerlerdi. Oyunda hedef, matrağı rakibin kafasına vurmak, bunun yanında gelecek atakları karşılamak olduğundan matrakçıların hem saldırma hem de savunma becerilerini göstermeleri esastı. Uzak Doğu'nun savunma sporlarını andıran matrakta amaç rakibi yenmek değil, bir takım sanatsal figürler sunarak seyircileri eğlendirmekti. Bir başka dövüş sporu 1730'dan sonra oynanmaya başlayan tomaktır. Oyunun en önemli malzemesi içi kar keçesiyle doldurulmuş yumruk büyüklüğündeki meşin toptu. Tomak adı verilen bu top 70-80 santimetre uzunluğundaki bir ipe bağlanırdı. Oyun 6'şar kişiden oluşan iki takım arasında geçerdi. Sporcular ellerindeki tomakların top kısmını rakibin sırtına vurmaya çalışırlar, rakipleri ise kollarıyla savunma yaparlardı. Sırtına topu yiyen oyun dışı kalırdı. Oyuncuların başarısı atak ve savunma esnasındaki atikliklerine göre tespit edilirdi. Su sporlarının başında yüzme gelmektedir. Okçularla ilgili nizamnamede, iyi bir kemankeşin aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi de öğrenmesi gerektiği vurgulanmıştı. Bu uyarı, Hazreti Muhammed'in çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı öğretiniz hadisine de uygun düşmekteydi. Evliya Çelebi'nin kağıthane şenliklerinde yüzme yarışlarının yapıldığını belirtmesine bakılırsa, bu sporun 17. yüzyılın başında yapıldığı anlaşılır. Kumkapı ve Salacak sahillerinde deniz banyosu yapan İstanbullular, bazen bunu yarış havasına sokarlardı. Yüzme yarışları, Leventler arasında da yaygındı. II. Mahmut döneminde deniz hamamı anlayışının yaygınlaşmasıyla birlikte yüzme sporu daha sistemli hale gelmiştir. Kayık sporunun geçmişi 3. Murat devrine uzanmaktadır. Ahırkapı iskelesi yakınında denize bakan surların üzerine inşa ettirilen kasrın açılışı için düzenlenen 1591'deki şenlikler kapsamında kayık yarışları yapılmıştı. Sultan Abdülaziz 1862 yazında Büyükdere'de kayık yarışı düzenletmiş, 8 dalda yapılan yarışlara kotralar, yelkenli sandallar, piyade kayıkları, 4 ve 6 kürekli sandallar ve pazar kayıkları katılmıştı. 19. yüzyılda Beykoz, Kadıköy ve Moda sahillerinde kürek yarışları yapılmaktaydı. Balkan savaşlarından sonraki barış sürecini desteklemek amacıyla 1913 yılında Donanma Cemiyetince Moda Koyu'nda düzenlenen kürek yarışlarına Fransız, İtalyan, Alman ve Amerikan filikaları katılmıştı. Yarışlara Türk kulüpleri katılmamıştı ama Galatasaray ve İstanbul Sultanileri öğrencileri yabancılardan aldıkları teknelerle yarışmışlardı. Yarışları Sultan Mehmet Reşat da seyretmişti. İmparatorluğun dağılmasıyla birlikte kürek yarışları da gerilemiş, ancak 1921 yılında Stockholm sefiri Asım Turgut Bey'in 12 yaşındaki oğlu Demir Turgut'un Attersea yarışlarında gençler kategorisinde birinci gelmesi Türk sporu adına büyük bir gurur yaşatmıştır. Yelken, İngilizlerin Balkan savaşlarından sonra Moda, Büyükada ve Bakırköy'de yelken kulüpleri kurmasıyla başlamış, 1913 yılında ilk yarış düzenlenmiştir. İlk resmi yelken yarışması ise 1932'de yapılmıştır. 1936'da Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Kralı 8. Edward onuruna Moda Koyu'nda düzenlenen su sporları ve yelken yarışlarını adı geçen kralla Mustafa Kemal birlikte seyretmişlerdir. İkinci Meşrutiyet'ten sonra başlayan su topu imparatorluk döneminde fazla rağbet görmemiş ancak 1930'larda hareketlenebilmiştir. Modern su sporlarından kano ve offshore dar bir çevrede tutunmalarına rağmen göz dolduran sporlar arasına girmeyi başarmışlardır. Atletizm sporları 1890'larda girmekle birlikte İstanbul'da bu alanda yarışmalar tertip edilmesi Meşrutiyet'in ilanından sonradır. Bunda Mektebi Sultani muallimleriyle Selim Sırrı ve Rıza Tevfik Beylerin rolleri büyüktür. 1909 yılında Adana ve Halep'te meydana gelen Ermeni saldırılarında zarar gören Türk ve Ermenilere yardım amacıyla düzenlenen programda konserin ardından atletizm ve jimnastik gösterileri yapılmıştır. Atletizm asıl Cumhuriyet devrinde gelişmiştir. Türk okullarında 1835'ten itibaren Riyaziyat-ı Bedeniye yani jimnastik dersi okutulmaya başlanmış, 1877'de ise idadilere jimnastik ve eskrim dersleri konmuştur. Jimnastiğin gelişmesinde 2. Abdülhamit döneminde iyi ilişkiler içerisinde bulunduğumuz Almanya'dan gelen jimnastik grubunun payı büyüktür. Almanlar jimnastiğin bazı dallarını tanıtmışlar, askeri okullarda jimnastikhaneler açılmıştır. 1896'da Rumlar tarafından Tatavla Heraklis Jimnastik Kulübü'nün kurulması, Türkiye'de atletizmin gerçek anlamda başlangıcı kabul edilir. 1903 yılında Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü'nün kurulması, Fenerbahçe'nin 1914'te jimnastikle ilgilenmesi, gözde jimnastikçilerin yetişmesini sağlamıştır. Avrupa'yı sporlardan futbol, Türkiye'de ilk defa 1870'lerde Selanik ve İzmir'de oynanmış, bunu İzmir'e tanıtan James Lafontaine'in 1889'da İstanbul'a yerleşmesiyle birlikte buraya taşınmıştır. İngilizlerle Kadıköylü Rumlar ve Ermeniler Moda Çayırı'nda futbol müsabakaları düzenlerken, Türk gençleri futbolun İslami düşünceye ters düşmesi ve oynayanların Abdülhamid'e jurnallenmesi yüzünden yıllarca gizli oynamışlardır. Buna rağmen Fuat Hüsnü ve Reşat Danyal'ın başını çektiği bir grup Türk, 1901 yılında Kadıköy'de ilk futbol takımını kurdular. Hafiyelere yakalanmamak için İngilizce Black Stag Futbol Kulübü ismi verilen kulübün forması kırmızı-beyaz, çorapları ise siyahtı. Bunun haberi Yıldız'a ulaşınca padişah gençlerin her birini farklı bölgelere sürdürür. Sürgünden bir şekilde kurtulan Fuat Hüsnü, İngilizlerin moda kulübüne girer. Jurnalcilere yakalanmamak için yıllarca Bobby adıyla forvet oynar. 1902'de İngilizlerle birkaç Rum tarafından Kadıköy Futbol Kulübü kurulur. Aralarında anlaşmazlık çıkınca İngilizler bunlardan ayrılarak 1903'te moda kulübünü kurarlar. 1904'te Rumların Elpis, İngiliz sefareti personelinin Imagine Futbol Kulüpleri ortaya çıkar. 1904-1905 sezonunda Konstantinopol Futbol Association League gerçekleştirilir ve ilk şampiyonluğu Imagine kazanır. Nihayet Ali Sami önderliğinde bir grup Mektebi Sultani öğrencisi Ekim 1905'te Galatasaray Kulübünü kurarlar. İstanbul Ligi'ne katılan ikinci Türk takımı 1907'de kurulan Fenerbahçe'dir. Bunlara sırasıyla 1907'de Üsküdar'da Anadolu, 1908'de Beykoz ve Vefa, 1909'da Terakki, 1910'da Altınörs, 1911'de Beylerbeyi ve Süleymaniye kulüpleri eklenir. Beşiktaş 1903'te kurulmasına rağmen futbol dalına kavuşması 1911'i bulmuştur. 1912'den itibaren Hilal Gençlik, Telefoncular, Anadolu Hisarı, Mekabi, Darüşşafaka, Eyüpspor, Feriköy, İttihat, Topkapı ve Kasımpaşa kulüpleri doğmuştur. Cumhuriyet döneminde bunlara yenileri eklenmiştir. Sultanahmet Sanat Okulu öğrencilerinin kurdukları Altınörs ve Sanatkaran Gücü 1913 yılında birleşerek Turan Sanatkaran Gücü adını almıştır. Cuma Ligi'nde 7 yıl oynayan bu takımın oyuncuları milli mücadelenin başlamasıyla Anadolu'ya gitmişler, bazıları cephede şehit düşmüş, gazileri ise ilerleyen yıllarda Ankara Gücü'nü kurmuşlardır. Fenerbahçe 1922 yılında İşgal Kuvvetleri Başkomutanı General Harrington adına düzenlenen maçta İngiliz takımını yenerek Türk milletine büyük bir gurur yaşatmıştır. Amerika kökenli voleybol ve basketbol sporlarının İstanbul'a girişi misyoner faaliyetleri kapsamında 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Young Men's Christian Association'ın Türkiye sorumlusu Dr. Deaver'ın Selim Sırrı Bey'le yakınlaşmasının ürünüdür. Ancak bunların geniş kitlelere yayılması Cumhuriyet devrindedir. İlk dönemlerde voleybol liginde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Pera, Saint-Benoît, Vefa, Yeni Yıldız, Etoil ve Amerikan kulüpleri mücadele etmekteydi. Cumhuriyet arefesindeki basketbol takımları Galatasaray, Nişantaşı ve Fenerbahçe'nin dışında azınlıklara ait Kurtuluş, Pera, Maccabi ve Protkeba ile İtalyanların Kartal kulüpleri ile sınırlıydı. Fethin 500. yıl dönümü münasebetiyle İstanbul 1950'li yıllarda 4 yıl süreyle internasyonal basketbol turnuvasına ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'de 1923'te okullarda oynanmaya başlayan handball ise bazı kulüplerin ilgi duymasıyla 1930'larda okul dışına çıkma imkanı bulmuştur. Tanzimat döneminde moda ve bebek dolaylarında yapılan kortlarda aileler arası müsabakalar şeklinde başlayan tenis, daha sonra Tokatlıyan Oteli'nin Tarabya'daki yazlığının bahçesinde kurulan profesyonel kortta oynanmış, Kadıköy, Bebek, Osman Bey ve Taksim tenis kulüplerinin ardından Fenerbahçe'nin 1914'te takımını kurması bu sporu hareketlendirmiştir. İşgal yıllarında Türk tenisçilerle yabancı rakipleri arasında iddialı tenis maçları yapılmıştır. Tenis, eskrim ve dağcılık kulübünün tenisi himayesini almasından sonra İstanbul İnternasyonel Tenis Turnuvası geleneksellik kazanmıştır. Masa tenisi de 1929 yılında Robert Koleji'nde oynanmış, bir yıl sonra Altın Ordu Kulübü tenis turnuvası düzenlemiş, 1948-49 sezonunda ilk resmi İstanbul Masa Tenisi Şampiyonası düzenlenmiştir. Bisikletin İstanbul'a girmesinden 8 yıl sonra 1893'te Tepebaşı Bahçesi'nde yarışlara başlanmış, ancak sonradan bunun bahis ve kumar malzemesi haline gelmesi üzerine yasaklanmıştır. 1910'ların başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kapılarını bu spora açmasıyla yarışlar yeniden başlamıştır. Bisikletin asıl gelişimi 1926'dan sonradır. Motosiklete gelince, 1930'lu yıllarda Veli Efendi'de düzenlenen yarışlar pek ilgi çekmezken, 1967'de İstinye'de yapılan Balkan ülkeleri müsabakasına Türk motosikletçi katılmamıştır. Motosiklet sporu ancak İstanbul'daki potansiyeli keşfeden Java firmasının teşviği ve motosiklet sporunun öncülerinden Süleyman Yelken Kaya ile Cahit Görgüler'in fedakarlıklarıyla İstanbul Motocross İhtisas Kulübü'nün kurulmasından sonra canlanmıştır. İmparatorluğun son yıllarında İstanbul'daki sayısı bini aşan otomobilin spora dönüşmesi ise 1923'te Türk Seyyahin Cemiyeti'nin kurulmasıyla olmuştur. Adı sonradan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olarak değiştirilen kurum, otomobil sporunun gelişmesine ön ayak olmuş, 1927 yılında Bakırköy'de ilk yarışlar düzenlenmiştir. Boks 1910'lu yıllarda başlamış, Mondros mütarekesinden sonra İtilaf devletlerinin temsilcileriyle Türk gençlerinin arasındaki mücadelelerin hırsa dönüşmesi bu spora ilgiyi artırmıştır. Boksu sevdirenlerin başında işgalci devletlerin boksörlerini defalarca yenen İngiliz Kemal lakaplı Türk casusu Esat Tomruk'la askeri tıp öğrencisi Yavuz İsmet Ulu gelir. Eskrim ise muallim Hüsnü'nün kişisel gayretinin ürünüdür. Hüsnü Bey birikimini öğrencilere aktarmış, onun yetiştirdiği ilk Türk eskrimcileri 1903'te 2. Abdülhamid'in huzurunda İtalyan eskrimcilerle karşılaşmışlardı. Padişah, tecrübeli İtalyanları yenen gençleri ödüllendirirken, eskrimin bütün askeri okulların öğretim programı içine alınmasını istemiştir. Halter eğitimini Mektebi Sultani spor hocası Moiro başlatmıştır. İlk Türk halterci olarak bilinen Ali Faik bunun öğrencisidir. Halter'e kapılarını açan ilk kulüp ise Beşiktaş'tır. Daha doğrusu bu kulübü kuranlar aynı zamanda halter'e gönül veren kişilerdi. Fenerbahçe'nin 1925 yılında halter dalını kurması bunun gelişmesine hizmet etmiştir. Golf, daha ziyade elçilik personeliyle yabancılar arasında görülmesine rağmen, 1895 yılında kurulan İstanbul Golf Kulübü, spor tarihimizin ilk organize teşekkülü kabul edilmektedir. Ok Meydanı'nda 12 çukurlu golf sahası yapılmıştı. Kulübün kapanması üzerine gözden düşen golf, 1923'te İngiltere ve ABD başkonsoloslarının girişimleriyle kulübün faaliyete geçirilmesiyle yeniden kurulmuş, ancak bu spor geniş kitlelere yayılamamıştır. Hokey de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra başlamıştır. Uzak Doğu sporları askeri okullarda öğretilmeye başlamıştır. Türklerin aba güreşinin farklı bir biçimi olan judonun sistemli olarak girişi 1960'ları bulmuş, 1966'da Judo Federasyonu'nun kurulmasıyla askeri çevrelerden halka doğru genişlemiştir. Bu sırada tekvando ve karate sporlarının da hızla yayılması judonun gerilemesine yol açtı. 1980'li yıllarda judo bayanların ilgisine mazhar oldu. Tekvando'yu 1964 yılında Türkiye'ye gelen bir grup Koreli tanıtmış, aşırı bir hızla yaygınlaşınca 1981'de Tekvando Federasyonu kurulmuştur. 1985'te Avrupa Karate Şampiyonası İstanbul'da yapılmıştır. İşgal yıllarında başta İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri askerlerinin oynadıkları kriket ve rugby gibi oyunlar işgalciler çekilince sönüp gittiğinden uzun ömürlü olmamışlardır. İklimin özelliğinden dolayı İstanbul'a en geç giren sporlardan birisi buz sporlarıdır. 1989 yılında Boğaziçi Patinaj Tesislerinde ilk buz pateni yarışması düzenlenmiş, artistik patinajın ardından buz hokeyi başlamıştır. Badminton ve triatlon sporları ise gelişme aşamasındadır. Gelelim devlet, spor veya iktidar spor ilişkilerine. Başta 8. Konstantinus olmak üzere Bizans imparatorları araba yarışlarına gönül vermişler ve diğer yarışmacılarla aynı şartlarda yarışlara katılmışlardır. Osmanlı padişahlarının çoğu geleneksel sporlarda uzmanlaşmışken bazı padişahlar da sporcuları ödüllendirmek ve spor tesisi yaptırmak suretiyle spor kültürünün oluşmasına hizmet etmişlerdir. Mesela Yıldırım Bayezid, Emir Süleyman, 1. Murat, 2. Murat, 2. Bayezid ve 2. Mustafa av tutkunu idiler. 4. Mehmet ise avcı lakabıyla anılmıştır. Güreşin İstanbul'da yerleşmesinde sarayın rolü büyüktür. Çelebi Mehmet, 2. Murat ve Şehzade Cem güreş tutmuşlar. 2. Bayezid ise komşu ülkelerden getirdiği güreşçileri Cemaati Küştigiran adıyla bölük halinde teşkilatlandırmıştır. Güreşi ve güreşçileri korumak amacıyla pehlivan tekkeleri kurulmuştur. Bunların en şöhretlileri Küçük Pazar'daki Pehlivan Şuca ile Zeyrek Yokuşu ayağındaki Pehlivan Demir Tekkeleriydi. Güreşçiler bölüğü 19. yüzyıla kadar sarayda varlığını sürdürmüş, ancak 2. Mahmud'un tasarruf tedbirleri kapsamında saraydan çıkarılmışlardır. Sultan Abdülaziz, Anadolu'dan ve Rumeli'den gelen güreşçilerden bazılarını saraya almıştır. Yurt dışı gezisine çıkan ilk padişah olan Abdülaziz'in mahiyeti arasında dönemin iki ünlü güreşçisi de bulunmaktaydı. İkinci Abdülhamit, sarayda güreşçi bulundurulmasına izin vermemiş fakat uluslararası turnuvalarda başarı kazanan güreşçileri ödüllendirmiştir. Padişahlar inşa ettirdikleri her sarayın içine veya yakınına mutlaka bir cirit sahası yaptırmışlardır. Lahanacılarla bamyacıların oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarını izleyen padişahlar iki takımdan birinin taraftarıydılar. Mesela 3. Selim lahanacı, 2. Mahmut bamyacıydı. Sultan 2. Osman ve Sultan İbrahim binicilik ve cirit sporlarında ustalık kazanmışlardı. Sultan Abdülaziz güreşe ve güreşçilere önem verdiği gibi bugünkü anlamda at yarışlarını da başlatan padişahtır. Okçulukla uğraşan padişahlar içerisinde en mahiri 1225 gez mesafeye atış yaparak ismini 17. sıraya yazdıran 2. Mahmud'dur. Mimaride, eğitimde ve iktisatta millileşme politikası izleyen İttihat ve Terakki yönetimi iktidarında imparatorluğu tehdit eden büyük savaşlara rağmen bazı spor etkinliklerinde hareketlilik görülür. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın 1911 yılında Bakırköy'de süvari binicilik ve tatbikat okulunu kurmasıyla modern biniciliğe geçişin ilk adımı atılmıştır. Ancak okul hedefine ulaşamadan Balkan Savaşları'nın başlamasıyla birlikte kapandı. Binicilik sporu 1913'te Harbiye Nazırı Enver Paşa ve arkadaşlarının sipahi ocağını kurmalarıyla yeniden canlandı. Avrupa'daki jokey kulüplerinin çalışma sistemini benimseyen sipahi ocağı 1916 ilkbaharında ilk yarışlarını düzenledi. Cumhuriyet döneminde binicilik sporunu süvari mektebi üstlenmiş ve 1950'lerin sonuna kadar yürütmüştür. İttihat ve Terakki yönetimi at yarışlarını teşvik etmiş, Balkan savaşlarına rağmen düzenlenen yarışları Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, şehzadeler, sadrazam ve nazırlarla büyük bir halk kitlesi takip etmiştir. 3. Mustafa dönemi Şeyhülislam'ı Veliyüddin Efendi'nin bağışladığı Veli Efendi Çayırı'nın bir kenarına Enver Paşa 1911 yılında ahşap tribün yaptırmıştır. Padişahlardan 4. Murat, 4. Mehmet ve 3. Ahmet'le Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa tüfek atıcılığında mahirdiler. 3. Selim köşkün yakınında bir atış poligonu yaptırmış, Halefi 2. Mahmut devrinde tüfek atıcılığı en parlak devrini yaşamıştır. Kendisi de iyi bir yüzücü olan Barbaros Hayrettin Paşa, Leventlerin boş zamanlarını yüzerek değerlendirmelerini sağlamıştır. İstanbul'un spor tarihinde 1826 yılı dönüm noktası teşkil eder. Bu tarihten sonraki reform sürecinde harcamaları azaltmak düşüncesiyle sporların bir kısmı yasaklanırken, bir kısmı da devlet himayesini kaybettiği için gözden düşmüştür. Spor hareketliliği açısından Cumhuriyet dönemi daha verimlidir. Bu arada Nurhan Atasoy'un 1582 Surname-i Hümayun Düğün Kitabı isimli kitabından bir iktibas yaparak devam edelim. Bu kitaba göre Alman araştırmacı Hans Löwenklau şöyle söylüyor. Bir sipahi de beyaz atı alabildiğine sürerken 3-4 hatta daha çok defa sağ ayağı ile yere değdi ve yeniden eğere yerleşti. Eğerin üstünde omuzları eğerde, ayakları havada olarak durdu. Bütün bunları at koşarken yapıyordu. Sonra atına dans ettirdi, diz çöktürdü, kendisiyle birlikte yere yatırdı, yine ayağa kaldırdı, yine yatırdı. Böylece yatarken hayvanı yıkadı, tımar etti, nalını söktü, yeniden nalladı. Takımlarını çıkardı ve yeniden eğeriyle koşumunu taktı. Hayvanın üzerinde yürüdü, durdu. Atın üzerine koyduğu yuvarlak kalkanı okuyla vurdu. Hayvan bu sırada ölüymüş gibi hiç kıpırdamıyordu. Ama ayağa kalkınca bütün bunlar olmamış gibi gayet emin ve hareketliydi. Vaktimiz el verdiğince spor mekanları ve tesislerinden de bahsedelim. Fatih Sultan Mehmet'in bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin yerinde yaptırdığı eski sarayın bahçesi spor faaliyetleri için kullanılmıştır. Padişahın 1478'de inşa ettirdiği yeni sarayda yani Topkapı Sarayı'nda ise Ağ Bahçesi Meydanı, Gülhane Meydanı, Gülhane Kasrı önündeki Kabak Meydanı, Yalı Köşkü Meydanı ve Kıztaşı Meydanı gibi alanlarda spor yapılmıştır. Bizans'tan kalan hipodroma dokunulmayarak atlı sporların yapılmasına elverişli biçimde düzenlenmiş, adı da At Meydanı olarak değiştirilmiştir. Yeniçeriler, sipahiler, saray ve sadrazam cündileri yani binicileri burayı eğitim alanı olarak kullanmışlar, gençler ve çocuklar ata binmeyi, ok atmayı ve cirit oynamayı burada görüp öğrenmişlerdir. At yarışları Kadıköy'deki Uzun Çayır'la Bakırköy'deki Veli Efendi Çayırı'nda düzenlenmekteydi. Sarayın dışında öne çıkan spor mekanları ise Kasımpaşa'daki Ok Meydanı, Üsküdar'daki Kavak Sarayı Bahçesi, Kağıthane'deki Sadabat Kasrı, Beykoz'daki Tokat Bahçesi, Dolmabahçe Meydanı ve Çinili Köşk Meydanı'dır. Osmanlıların fethettikleri her yerde bir ok meydanı vücuda getirmeleri adetine uygun olarak Fatih de İstanbul'a alınca ok meydanını tesis etmişti. Meydanın bulunduğu arazi bedelinin iki misli ödenmek suretiyle satın alınarak istimlak edilmiştir. İkinci Bayezid meydanı genişletirken Fatih'in yaptırdığı camiye vakıflar ilave ettirdi. Bunun veziri İskender Paşa meydanın bir bölümüne atıcılar için okçular dergahı yaptırdı. Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.